Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Şu anda Hatıralar programındayız ve bir hafta şöyle veya böyle akıp geçti ve bizlerle sizi yine TGRT FM'de buluşturdu. Bu hafta da programa başlamadan evvel sizlere, radyo çalışanları adına ve programa emeği geçenler adına sevgiler ve saygılar sunmak istiyorum. Ve programımızı açalım, bakalım programımız bizi hangi maziye şahitlik etmiş olan kişinin hatıralarına götürecek. Talihsiz sıfatı pek çok kimseye kolaylıkla ve rahatlıkla verilmiştir. Ve bu sıfat da onlara biçilmiş kaftan gibi de uymuştur. Çünkü hayatta talihli adam az görülür. Böyle olduğu için de bu sıfat pek az kullanılmıştır. Pek az kimseye verilebilmiştir. Bu pek az kimselerden birisi de Sultan II. Abdülhamit devrinin meşhur vezir ve devlet ricalinden Hasan Refik Paşa'dır. Hasan Refik Paşa'nın en büyük meziyeti gayet parlak bir talihe sahip olması idi. Hani bazı talihliler vardır ya, taşı tutsa altın olur derler. İşte Hasan Refik Paşa bunlardan idi. Hasan Refik Paşa meşhur valilerden. Bağdat gibi, Şam gibi o zamanın bir memleket genişliğindeki vilayetlerinin valiliklerinde bulunmuş. Sonra yine o devrin en mühim vilayetlerinden biri, hatta başında gelen Selanik vilayetinin valiliğine tayin edilmişti. Kendisiyle Şam'da beraber çalışan Fazlı Necip Bey, Selanik'te de yine bu paşanın mektupçusu olmuştu. Şimdi eskiden valiler, kadılar bir vazifeye giderken o vazifede kendisiyle beraber çalışacak memurları da beraberinde götürürlerdi. Bunlara kapı halkı denirdi ve maaşlarını da onlar verirdi. Sonra vali, kadı neyse başka bir yere tayin olunca kapı halkıyla beraber giderdi. İşte Fazlı Necip Bey'in de Hasan Refik Paşa'nın kapı halkından olduğunu anlıyoruz. Hasan Refik Paşa Selanik valiliğine tayin edilince Fazlı Necip Bey onun parlak talihini göstermek üzere şu hatırayı naklediyor. Hasan Refik Paşa Bağdat valiliğinden Şam valiliğine tayin edilmişti. O zaman belli bir yol iz yoktu. Bağdat'tan Şam'a kervanla ve uzun çöller aşılarak gidilecekti. Vali Paşa'nın eşyası birçok develere yükletildi, yola çıkıldı. Konaklıya konaklıya yol alınıyordu. Böylece birkaç gün gidildi. Bir akşam güneş battıktan sonra yeni bir konak yerine varılmıştı. Adet üzere yoklama yapıldı. Develer sayıldı. Bu sırada bir devenin noksan olduğu anlaşıldı. Hem de tesadüfe bakınız ki hangi deve? Vali Paşa'nın resmi elbiseleri, altınlarla elmaslarla işlenmiş efendim kıymetdar nişanları, madalyaları, hanımlarının çok ağır pahadaki elbiseleri, esvapları, ipekli şalları, efendim seccadeleriyle dolu iki tane sandık. Başta paşa olmak üzere tabii herkeste bir telaş, bir üzüntü. Neyse tahkikat, taharriyat, tetkikat yapıldı. Yana yöreye adamlar gönderildi. Yok, yok. Hasan Refik Paşa'nın, talihli Hasan Refik Paşa'nın bu talihsizliğe çok canı sıkılmıştı. Şam'a vardıktan sonra yol üzerindeki bütün sancaklara, kazalara telgraf çekildi. Kayıp devenin taharrisi, araştırılması istendi. Fakat netice çıkmadı. Aradan epey zaman geçmişti. Paşa da kaybettiği şeylerden duyduğu üzüntüyü unutmuştu. Derken günlerden bir gün Vali Paşa'nın iki sandık eşyası bir mendil bile noksan olmaksızın getirilip teslim olunmaz mı? Meğer akşam karanlığı basarken biçare deve yolunu şaşırıp kervandan ayrılmış. Çöllerin içine dalmış. Uçsuz bucaksız kumlar ortasında açlıktan susuzluktan düşmüş ölmüş. Nice aylar sonra bir kısım bedeviler o taraflardan geçiyorlarmış. Çölün ortalarında hayvanın kalıntılarını ve sandıkları görmüşler. Açıp da içinde bütün bu sırmalı, altınlı, elmaslı eşyayı bulunca şaşırmışlar. Götürüp şeyhe teslim etmişler. Çölde böyle eşya ne gezer? O da bunların Şam valisine ait olduğunu anlamış, bir hüsnü niyet gösterisi olmak üzere, tezahürat olmak üzere Vali Paşa'ya göndermiş. Evet, hayatlarını sürdürmek için canlarını tehlikeye atarak kervanları soyan eşkıyaların, çöl bedevilerin ellerine durup dururken geçen böylesine kıymetli şeyleri şeyhe ve dolayısıyla paşaya geri arz etmeleri ancak Vali Paşa'nın talihi sayesinde tahakkuk etmiştir. Sultan Abdülhamit'in mabeyinciliğini yaparken onun teveccühünü kazandı Hasan Refik Paşa. Gözüne girdi. Sultan Hamit kendisini sevdi. Sonra da vali olup en mühim vilayetlere de görev aldı. Hasan Refik Paşa gittiği her yerde kendisini sevdirmişti. Selanik'teydi kendisini sevmişlerdi. İri yarı 70'lik babacan bir adamdı. Yaşına göre dinç ve erkek güzeliydi. Namuslu, uysal, halka dönük bir adamdı. Çarşı pazar gezer, alacaklarını dişe diş pazarlık etmeden almazdı. Paşa'nın bu tarafını bilen vilayet umuru ecnebiye müdiri, yani o vilayete gelen ecnebilerin işlerini takip eden memura umuru ecnebiye müdiri deniyor. Hikmet Bey kendisine yaranmak için hoş ve basit bir yol bulmuştu. Mesela valinin bin bir zorlukla, pazarlıkla ancak 25 kuruşa alabildiği iyi cins kolonyanın şişesini Hikmet Bey başka yerden 20 kuruşa, yine paşanın 11 kuruşa aldığı bir başka kolonyanın, Atkinson kolonyasının şişesini de 8 kuruşa, tabii bu asır öncesinin parası, bu parayı bulup alır, böylece paşa hazretlerinin takdirini toplardı. Hikmet Bey'in namı ne zaman geçse, kendisi orada yoksa Hasan Refik Paşa, "Oo, bizim Hikmet Bey mi? O çok becerikli bir çocuktur." diyerek kendisini methederdi. Hikmet Bey'e gelince o bu ucuz alışverişin sırrını yakınlarına şöyle izah ederdi. Vali Paşa'nın 25 kuruşa aldığı kolonyanın ve 11 kuruşa aldığı kolonyanın şişesini değil, kuruş 5 para daha aşağı alabilecek olanın alnını karışlarım. Paşa ayda 10 şişe, 10-12 şişe kolonya tüketiyor. Ben daha aşağıya ve daha ucuza alabildiğimi söylüyorum. Paranın üstünü kendim tamamlıyorum ve böylece paşa da benim becerikli bir adam olduğumu düşünüyor, bana hüsnü zannediyor diye izah ediyor. Hasan Refik Paşa işin iç yüzünü bilmediği için bu becerikli pazarlıkçıya konağın yağ, un, şeker, pirinç gibi erzak işlerinin mübayasını da yıkmak istiyor. Fakat Hikmet Bey neredeyse maaşını götürecek böyle bir tehlikeye yanaşmıyor. Hasan Refik Paşa Selanik valiliğinden sonra tekaüde ayrıldı ve İstanbul'a yerleşti. Bir gün çok fakir ve namuslu bir adam yere düşürülmüş bir cüzdan gördü. Açıp baktı, bir de ne görsün? Tam 10 tane Rumeli şümendiferi tahvili. Bu cüzdan bir servet. Fakat adamcağız bunu kaptığı gibi içinde bulduğu adrese götürdü. Meğerse tahvillerin sahibi Hasan Refik Paşa imiş. Paşa böyle eli sıkılığına, iktisat muktesitliğine rağmen bu namuslu adama çıkardı, 20 altın hediye etti. 2 gün sonra bulup sahibine verdiği tahvillere tam 10.000 altın ikramiye çıktığını gazetelerde okuyan fakir adam yeniden Hasan Refik Paşa'ya koştu. Sizi tebrike geldim Paşa Hazretleri. İki gün önce bulup da getirdiğim tahvillerinizden birine 10.000 altın çıkmış. Allah hayırlı mübarek etsin dedi. Paşa çok memnun, çok mesut adama şu cevabı verdi. Ya öyle evladım, eksik olma. Bu tahvilleri senin gibi namuslu biri bulup da getirmeseydi, şimdi ben tümünden hem de çıkan ikramiyeden mahrum kalacaktım. Kısacası seni ikinci defa mükafatlandırmak istiyorum. Söyle bakayım, benden ne istersin dedi. Adamcağız, siz neyi muvafık görürseniz ben onu minnetle karşılarım efendim cevabını verdi. Hasan Refik Paşa, bak o halde dedi. Sana ömrüm boyunca 10 altın maaş bağlamak istiyorum dedi. Bunun üzerine fakir ve namuslu adam telaşlandı. İşte bunu yapmayınız Paşa Hazretleri dedi. Bana ömür boyu 10 altın maaş vereceğinize bir defada 50-60 altın falan verin. Ben buna daha çok, daha fazla sevinirim dedi. Hasan Refik Paşa şaşırdı. Allah Allah dedi. Anlayamadım dedi. Neden bunu tercih ediyorsun dedi. Neden olacak Paşa Hazretleri dedi adamcağız. Yolda tahvilleri bulup getirdim. İki gün sonra bunlardan birine 10.000 altın çıktı ikramiye. Şimdi ise siz bana her ay 10 altın maaş vaat ediyorsunuz. Eğer kabul edecek olursam, Allah ziyade etsin, sizde bu talih, bende de bu talihsizlik varken, bakarsınız iki aya kalmadan sizin talihiniz beni mezara gönderir. Yani her ay 10 altın ödemeyeseniz diye beni talih öldürür. İyisi mi siz az verin, fakat bir defa da verin, ben de böylelikle kurtulayım dedi. Hasan Refik Paşa adamcağızın bu nüktesine kahkahalarla güldü ve kendisine birkaç yüz altın vererek evine yolladı. Hacı Bükreş isminde İstanbul halkının yakından tanıdığı nüktedan hoş sohbet bir adam vardı. Eski İstanbul'un meşhurlarındandı Hacı Bükreş. Şimdi kendisine neden Hacı Bükreş dendiğini birazdan anlatacağız. Asıl adı Mustafa. Yıllarca Koca Mustafa Paşa'da oturmuş fakat hiç kimse kendisini Mustafa diye bilmez veya bilir de kullanmaz. Ona sadece Hacı Bükreş demekle iktifa ederlerdi. İşin tuhafı Mustafa Efendi bu lakaba kızmazdı, gücenmezdi, gülüp geçerdi. Hacı Bükreş bir miktar medrese tahsili görmüş. Daha sonra babası vefat ettiği için ayrılmak zorunda kalmış, tahsilini yarıda bırakmış. Zaman zaman imamlık, müezzinlik yapmış. Düğünlerde, mevlütlerde, cenazelerde daima hazır bulunduğu da herkese malum. Fakir bir kimse. Böyle yerlerde, mevlütlerde, düğünlerde, ziyafetlerde, cenazelerde baş köşe her vakit Hacı Bükreş'e ayrılıyor. Yemeklerin en iyi tarafını ve çoğunu ona koyuyorlar. Sadakaların, hediyelerin arslan payını ona veriyorlar. Hele cenaze merasimlerinde mutlaka başı çekiyor. Çünkü cenaze vefat ettiği zaman ölünün ıskatı yapılır. Iskatı bilen kimsenin dine uygun yapması lazımdır. Herkes de bunu bilemez. Hacı Bükreş biraz medrese tahsili var. Iskattan anlar. Kendisi de fakir olduğu için ıskatı kendisi yapar. Onun için cenazelerde muhakkak Hacı Bükreş'i ararlar. En uzak semtte bile hatırlı zengin bir kişinin öldüğünü haber alsa ya derhal oraya koşar Hacı Bükreş veya Hacı Bükreş'i oraya çağırırlar. Şimdi Hacı Bükreş'e neden Hacı Bükreş denmiş onu bir anlatalım. Vaktiyle çok zengin bir adam vefat etmiş. Bir de vasiyetname bırakmış. Vasiyetnamesinde hacca gidemediğini ve yerine birisinin hacca gönderilerek efendim bedel verilmesini ve ayrıca vasiyetinden bir miktar da Mekke-i Mükerreme fakirlerine onun tarafından verilmesini vasiyet ediyor. Şimdi artık bilemiyoruz, zenginin mirasçıları vasiyetin bu kısmından memnun oldular mı olmadılar mı? Tabii vasiyette yerine getirmek lazım. Bu parayı Mekke-i Mükerreme'ye götürecek ve ölenin yerine hac yapacak birisine ihtiyaç var. Şimdi mirasçılara bakıyorlar, bu işi iyi yapacak, hem güvenilir hem de ucuza yapacak kim var? Kim var? Karşılarına Mustafa Efendi çıkıyor. Koca Mustafa Paşalı Mustafa Efendi. Neyse, Mustafa Efendi'ye parayı veriyorlar. Bu parayı al diyorlar. Bu parayı da götür, oradaki fakirlere verirsin. Neyse, hac mevsimi geliyor. Mustafa Efendi öteki hacılarla beraber merasimlerle, dualarla Cidde'ye gidecek vapura biniyor. Vapur İzmir'e uğruyor, İskenderun'a uğruyor, Beyrut'a uğruyor. İskenderiye üzerinden Kızıldeniz'e geçip Cidde'ye gidiyor. Normal eskiden hacca böyle gidilirdi. Neyse, İzmir'de vapurdan iniyorlar. İzmir'i geziyorlar. Ufak tefek ihtiyaçları varsa onları görüyorlar. Ve ondan sonra vapura tekrar binecek. Neyse, yol arkadaşları bakıyorlar ki Mustafa Efendi gelmedi. Ne Cidde'de, ne Mekke'de, ne Medine'de bir daha kendisini göremiyorlar. Ne var ki hacı vapurları geri dönerlerken kendisi bakıyorlar ki rıhtımda, neyse İstanbul rıhtımına ayak basıyor. Mirasçılar da kendisini merasimle, dualarla, teşekkürlerle karşılıyorlar. İşin iç yüzüne gelince Mustafa Efendi İzmir'den Cidde vapuruna bineceği yerde yanlışlıkla Romanya'ya, Bükreş'e giden bir gemiye biniyor. Köstence'den Bükreş'e geçiyor. Parası da ancak bu seyahate yetiyor. Ondan sonra tabii mecbur kalıyor oradan tekrar dönmeye. Her vapur bulamıyor, bilmem ne yapıyor. Çok meşakkatler çekiyor. İşte Bükreş'te kendisine verilen parayı yiyor. Oradan tekrar İstanbul'a gelen bir vapurla da İstanbul'a dönüyor. Ve bundan sonra tabii herkes kendisine bu hadise öğrenilince Mustafa Efendi Hacı Bükreş adını takıyorlar. O da mirasçılar o kadar az para verdiler ki kendisine, bundan zaten hac yapılamayacağını söylüyorlar. Ucuz etin yahnisi bu kadar olur. Onlar da bu kadar cimri davranmasalardı diyor. Mustafa Efendi böylece yanlış vapura binmenin şeyini biraz pahalıya ödüyor. Neyse, mirasçılar artık bir başka bedel bulup tekrar hacı gönderdiler mi orasını bilemiyoruz. Bükreş hacısı, namı diğer Hacı Bükreş Mustafa Efendi, esasında derviş yaratılışlı, güler yüzlü, hafif gölgeli bir adamdı. Hiçbir kahvehanede oturduğu, dedikodu yaptığı görülmemişti. Ailesine çok düşkün bir adamdı. Bütün kazancını olduğu gibi evine götürürdü. Küçük bir evi, temiz, evine bağlı, saliha bir hanımı, nur topu gibi iki tane yavrusu vardı. Çocuklarını okutup da adam etmek için olanca gücüyle çalışırdı. Tek emeli oğullarını adam olmuş, efendi olmuş, hatırlı mevkilerde görmekti. Hacı Bükreş uzun boyu, seyrek adımlarıyla bütün gün etekleri zil çalarak koşuştururdu. Tekkelere, kabristanlara, cenazeler için levazımat satan, gerekli eşya satan dükkanlara uğrardı. Nerede yeni bir cenaze varsa mutlaka haber alırdı. Çünkü düğünlerden de, sünnetlerden de daha çok rağbet edilen yer cenaze merasimleriydi. Düğünlerde sadece yemek yeniyor. En fazla kendisine 5-10 kuruş harçlık veriliyor. Ancak cenazeler öyle değil. O dua okuyan hocaların, şeyhlerin, dervişlerin arasına katılıyor. Sadakalar dağıtılmaya başladığı zaman kendisine de onların arasında bir istikak veriliyor. Herkes Hacı Bükreş'i tanıdığı için ve sevdiği için elde ettiği istikak da diğerlerinkinden en az bir kat fazla oluyordu. Koca Mustafa Paşa semtinin büyük zenginlerinden Hacı Abdülgafur Efendi vardı. 80'ini bulmuş, muhterem, aksakallı bir ihtiyar. Artık gezip tozacak hali kalmadığı için her gün evinin selamlık tarafına geçer. Eskiden evler ikiye ayrılırdı, harem selamlık. Selamlık erkeğe mahsus kısım, harem kadınlara mahsus. Misafirler falan erkek misafir selamlığa alınırdı. Akşam yatmayı hareme geçirirdi. Kadınlar da haremde otururlardı. İşte bu Abdülgafur Efendi selamlık tarafına geçer her gün. Köşe penceresine oturur. Sokaktan gelip geçenleri seyretmekle avunurdu. Zaman zaman misafirleri geldiği zaman da yine bu pencerenin önünde onlarla sohbet ederdi. Son zamanlarda derviş kılıklı, kalender tipli, güler yüzlü bir adam belirmişti konağın bu penceresinin altında. Sık sık konağın önünden geçiyor, köşe penceresinde oturan efendi hazretlerine manalı manalı tebessümler gönderiyordu. Bazen dikelip ona uzun uzun bakıyordu. Bir gün, iki gün, üç gün, bir hafta derken adamın bu hali, bu adeti bir adet, bir anane halini aldı. Kimdi bu adam? Neden böyle sık sık pencerenin önünden geçiyordu? Neden her geçişte durup da tanıdık tebessümlerle kendisine böyle ısrarlı bakıyordu? Abdülgafur Efendi bir gün yanında bir misafir varken bu merakını o misafirlere açtı. Misafirler şöyle pencereye yaklaştılar. Geçmekte ve selam vermekte olan adamı tetkik ettiler. Onun meşhur Hacı Bükreş olduğunu görünce gülüştüler. Tabi Abdülgafur Efendi kendilerinden bir izahat bekliyor. Ona da bu adamın kim olduğunu ve maceralarını anlattılar. Abdülgafur Efendi'nin merakı ve şaşkınlığı bir kat daha arttı. Bu garip adamın her gün geçerek kendisine manalı tebessümlerle bakmakta oluşunun sebebini öğrenmek istedi. Ertesi günü hizmetkarlardan birisini sokakta bekletti. Hacı Bükreş geçerken onu evine yukarıya çağırdı. Kibar bir tavırla sordu. Hacı Efendi dedi. Her gün muntazaman buradan geçiyor ve çok dikkatle bana bakıyorsunuz dedi. Bu dikkatli bakışınızın sebebi benim için merak mevzu oldu. Bunun sebebini bana izah etmek istemez misiniz diye sordu. Hacı Bükreş çok nüktedan, şakacı bir adamdı. Kıs kıs gülerek cevap verdi. Efendim dedi, bunun hakiki sebebini söyleyecek olursam canınız sıkılır. Onun için izin verin de söylemeyeyim dedi. Abdülgafur Efendi'nin merakı daha da arttı. İlle izahat vermesi için ısrarda bulundu. Bunun üzerine Bükreş hacısı izahat vermek zorunda kaldı. Efendim dedi, ben fakir bir dervişim. Düğünlerde, cenazelerde, mevlitlerde bulunurum. Hizmet ederim, 5-10 kuruş alıp maaşiyetimi temin ederim. Geçenlerde bir yerde sizin pek zengin, pek cömert birisi olduğunuzdan, artık ihtiyar ve hasta bulunduğunuzdan söz ettiler. Artık anlayın dedi. Siz vefat ederseniz dedi, sizin dedi cenazenizde ben bulunurum, ıskatınızda ben bulunurum. Bundan dolayı bana da bir kısmet isabet eder. Onun için buralardan ayrı kalamıyorum. Acaba her gün geçerek acaba böyle bir şey oldu mu olmadı mı diye anlamak için fırsat kolluyorum. Sakın beni ayıplamayın, ne yapayım? Herkesin bir sanatı var, benim sanatım da bu. Tabii Abdülgafur Efendi bunu duyunca çok şaştı, sonra da öfkelendi. Fakat bu adama ne demek gerektiğini kestirmek için bir müddet düşündü. Sonra da şöyle bir sual sordu. Diyelim ki ben bugünlerde öldüm. Cenazemden ne kadar ıskat alacağını umuyorsun dedi. Siz zengin bir adamsınız dedi. En azından 2 mecidiye verirler dedi. Peki dedi, al sana 1 altın. Fakat rica ederim bir daha buralardan geçme ve sinirlerimi bozma. Ölümümü bekleyerek de beni tedirgin etme. Hacı Bükreş kendisine verilen altını aldı. Dualar, teşekkürler, temennalar ederek Abdülgafur Efendi'nin yanından ayrıldı. Artık Abdülgafur Efendi'nin merakı ve tedirginliği zail olmuştu. Tam 1 hafta geçmişti ki Hacı Bükreş penceresinin altından geçmiyor, gözlerini kendisine dikmiyordu. Artık olanı biteni unutmak üzereydi ki 2. haftanın ortasında bir gün yine Hacı Bükreş'i penceresinin altında kendisini gözetlerken gördü. Abdülgafur Efendi haklı olarak asabileşti. Fakat biraz sonra metanette düşündü. Kendi kendisine, herife 1 lira verdik diye artık bu sokaktan geçmesini yasaklamaya hakkımız yok ya, belki bir işi vardır da geçiyordur yolu düşünerek sakinleşmeye çalıştı. Ne var ki bunu takip eden günlerde de Hacı Bükreş oradan geçişini sürdürdü, hatta sıklaştırdı. Yine sokakta duralıyor, adeta hasretli bakışlarla kendisine bakıyordu. Abdülgafur Efendi artık çileden çıkmıştı. Sabrı Enikon'u taşmıştı. Pencere camına vurarak onu tekrar yukarıya çağırdı. Hiddetini saklamaya çalışarak konuştu. Hacı efendi, sen buradan geçmeyi yeniden sıklaştırdın. Hani söz vermiştin ama sözünü tutmadın. Bu tavrın beni çok üzüyor. Kat'i pazarlık edelim. Bir daha hiç buradan geçmemen şartıyla söyle sana ne vereyim dedi. Hacı Bükreş dedi ki, ne verseniz boştur efendi hazretleri dedi. Belki verdiğiniz parayı kabul ederim. Fakat aradan kısa bir müddet geçince yine sizi düşünmekten kendimi alamam. Bu konaktan eninde sonunda bir sadaka almam ümidi bulundukça bu ümidin peşini bırakmamam benim için en tabii bir haldir. Peşin olarak ne kadar verirseniz verin yine tekrar buradan geçmem benim halimdir dedi. Bunun üzerine Abdülgafur Efendi iyice sinirlendi, bir çare düşündü. Peki dedi, sana aylık bağlayayım dedi. Ümidin daha büyük olsun. Ben yaşadıkça aylık alacağını düşünmek belki sana daha bir itimat verir. Ölmem için değil de yaşamam için dua edersin dedi. Hacı Bükreş ona güldü. Ne yapsanız boş efendi hazretleri dedi. Ne yalan söyleyeyim dedi. Ben dedi bu sadakadaki lezzeti dedi maaşta bulamam dedi. Malum haliniz sadaka maaştan biraz daha tayyip oluyor. Yani tıbbi nefsle verilmiş, öbürü bir şey karşılığı verilmiş. Onun için ben sadakadan vazgeçmem. Bu ümitten de kendimi kurtaramam. Onun için siz bana boş yere böyle bir masrafa girişmeyin dedi. Hacı Bükreş yaşlılık yıllarında bu hallerden biraz kendini kurtardı. Bir mahalle camisine imam ve hatip tayin edildi. Ancak tabii halk da bizzat kendisi de kendisini fazla ciddiye almıyordu. Hem artık hayli yaşlanmıştı ve cuma hutbesini de ezberinde tutamıyordu, unutmuştu. Eskiden cuma hutbeleri baştan sona Arapça okunurdu. Bu hutbeyi bir kağıda yazmıştı. Cuma namazı için şeye çıktığı zaman, minbere çıktığı zaman hutbe okumaya sıra gelince eliyle sarığının arasını kurcalar, oraya koyduğu kağıt parçasını çıkarır, buna bakarak hutbesini okurdu. Bu halini mahallede artık herkes öğrenmişti. Hacı Bükreş'in başından beri geçmişini bildikleri için de ona biraz böyle nükteden bakarlardı. Koca Mustafa Paşa'nın iki bıçkın Külhan Bey'i Mahir'le Haydar bir gün Bükreş Hacısı'na bir muziplik yapalım diye karar veriyorlar. Kendisi namazdan önce caminin şadırvanında abdest alırken usulca arkadan sokuluyorlar. Sarığının arkasına sıkıştırılmış hutbe yazılı kağıdı el çabukuyla aşırıyorlar. Neyse namaz vakti geliyor. Efendim hutbeye çıkıyor Bükreş Hacısı. Cemaate dönüyor. Efendim Mahir'le Haydar da en ön sırada oturmuşlar. Bükreş Hacısı'nın düşeceği zor durumu seyretmeye ve onu sarakaya almaya hazırlanmışlar. Nitekim Hacı minberde yerini aldıktan sonra elini usulca sarığının arasına sokuyor. Biraz şaşalıyor, araştırıyor, taraştırıyor. Hayır, kağıt yerinde yok. Neyse, öksürüyor, tıksırıyor. Efendim, müşkil duruma düştüğünü anlıyor. Karşısında da onları böyle sırıttıklarını görünce onların tuzağına düştüğünü anlıyor. Neyse hatırında kaldığı kadar hutbeyi kısaca sayı olacak şekilde okuyor. Tabi cemaat de teklediğinin farkına varıyor. Olur ya insandır, belki bir sıkıntısı vardır, bir hastalığı vardır diye düşünüyorlar. Mevzunun üzerine fazla durmuyorlar. Ertesi hafta yine camiye gidiyor Hacı Bükreş. Şadırvanın başında abdestini alıyor. Mahir ile Haydar bir hafta önce muvaffakiyetlerinden dolayı çok memnunlar. Bir ikinci seferde Hacı Bükreş'i müşkül duruma düşürmeye çalışıyorlar. Abdest alırken Hacı Bükreş, iki Külhan Bey yine usulcacık ardından yanaşıyorlar. Sarığının arasında hutbe metni yazılı kağıdı aşırıyorlar. Derken yine namaz kılınıyor. Sünnetler kılınıyor. Hacı Bükreş sünnetten sonra minbere çıkıyor. Mahir ile Haydar da yine ön sırada yerlerini almışlar. Hatip Efendi bu sefer kemküm ederse artık sırıtmakta kalmayacaklar. Belki yuhlayacaklar. Cemaat dikkatle kendisini dinlemeye hazırlanmış. Hacı Bükreş adeti üzere elini sarığının arasına götürüyor. şurasını burasını kurcalıyor. Karşıda Külhan beyleri kıkır kıkır gülüyorlar. Bir ikinci rezaletin kopmasını bekliyorlar. Ne var ki? Vaziyet umdukları gibi çıkmıyor. Sarığının kıvrımları arasındaki kağıdı bulamayan Hacı Bükreş belli etmeden cübbesini sol kolunun yenine gizlediği başka bir kağıdı çıkarıyor. Gayet rahat ve usturuplu bir şekilde hutbesini okumaya başlıyor. Mahir'le Haydar ağızları bir karış açık kalmış. Kendisine bakarlarken o hem hutbesini okuyor hem de kendisini şaşkınlıkla izleyen iki Külhan Bey'ine manalı manalı bakışlar atıyordu. Vaktiyle bir Hattat Yesarizade Mustafa İzzet Efendi vardı. Bu Mustafa İzzet Efendi sol kolunu da gayet iyi kullanan bir Hattat'ın oğluydu. Ondan dolayı Yesarizade denmiştir. Hattatlığıyla ün kazandığı gibi mübalağalarıyla da ün kazanmıştır sevgili dinleyiciler. O kadar mübalağalı konuşurdu ki etrafındakilerin bu mübalağalara şaşarlar. Buna nükteli cevaplar verirler ve bu mübalağaları günümüze kadar intikal etmiştir. Mesela bir Ramazan-ı Şerif akşamı kayıkla Boğaziçi'nde bir iftara gitmiş Mustafa İzzet Efendi. Gittiği yerde denizin fazlalığını tarif ederken fırtına o kadar şiddetliydi ki dalgalar bizim kayığı caminin şerefesinin hizasına kadar yükseltiyordu deyince orada bulunan zürafadan zariflerden bir tanesi, Efendi Hazretleri ezan vakti yakındı, hemen çubuğu tellendirip de minarenin kandilinden yakmalıydınız diye alaylı bir cevap verdi. Şimdi bu Yesarizade İzzet Efendi bu kadar mübalağalı konuşunca tabi halk bunu yalancılık töhmeti altına tuttu. Yesarizadedir elbet, yemin eyler yalan söyler diye bir söz yayılmaya başlanmıştı. Bu mısranın bir hususiyeti var. Yesarizadedir elbet, yemin eyler yalan söyler. Bütün kelimelerin yerleri değişse bile vezin bozulmuyor. Yalan söyler, yemin eyler, Yesarizadedir elbet dese yine aynı. Neyse. Aile erkanı bir karar vermişler. Efendi Hazretleri demişler. Çok gülünç oluyorsunuz. Bu böyle olmaz. Bu kadar mübalağalı konuşmayın. Sizi ağanıza havale edeceğiz. Sözlerinizi dikkatle dinleyecek. Fazla mübalağalı konuşmanız işitildikçe hafifçe öksürecek. O zaman siz de söylediklerinizi tasih edersiniz demişler. O zamanlar eskiden hizmetkarlar lüzumunda efendilerine hizmet etmek için devamlı yanlarında bulunurlardı. Adetti. Ağa dediği hizmetkar yani. Eskiden hizmetkarlara ağa denirdi. Ağalar, onlar da şanlı şerefli adamlar. Neyse, günün birinde Yesarizade misafirlerine bir av hikayesi anlatmaya başlıyor. Avcılığa da meraklı. Bir tilkinin kuyruğu Boğaziçi'nin karşı sahilinden bizimkinin yarısını kaplardı deyince ağası öksürüyor. Yesarizade, insan böyle anlatırken heyecanlanıyor da biraz mübalağa ediyor. Karşı sahilin yarısı desem bizim şu yalının boyu kadar diye tahsil etmek istiyor. Ağa yine öksürüyor. Yesarizade kuyruğu biraz daha kısaltıyor. Fakat görmüş ki ağa yine öksürüyor. O zaman fena halde kızıyor. Onun tahakkümünü çekmektense kendi tabiatına uymayı tercih ederek misafirlerinin kahkahaları huzurunda işin üç yüzünü ifşa ediyor ve ağasına dönüp haykırıyor. A budala, peki bu tilkinin hiç mi kuyruğu yoktu? Diyor. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada Sultan Hamit zamanında bestelenmiş ve Sultan Hamit zamanında taş plağa kaydedilmiş bir marşla, İzmir Marşı ile bu haftaki Hatıralar programını bitiriyoruz. Haftaya yeni bir Hatıralar programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Thank you.
Hatıralar.